Ayrım 6. Sayfa 89. Eğitimde çağdaşlığın yolu açıldı ama sonra devletin dininin İslam olduğunu kabul eden bir anayasayla eğitimi laikleştirmek, eğitimi din etkisinden soyutlamak için ne yapılacağını Mustafa Kemal biliyordu. Halifenin kaldırılmasıyla birlikte kabul edilen tevhid-i tedrisat, yani öğrenim birliği kanunu bu soruna bulduğu ilaçtı. Öğrenim birliği yasasıyla medrese, okul, azınlık ve yabancı okullar bölünmüşlüğüne son verildi. Bilim ve öğretim kurumları Maarif Vekaletine, yani Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Laik, çağdaş, akılcı eğitimin temelleri atıldı. Bu yasayla din eğitimi verme ve din görevlisini yetiştirme görevini kimin yapacağı sorusu da yanıtlandı. Yasadan önce bu görevi Cumhuriyet döneminde de açık olan 300 medrese üstlenmişti. Oysa eğitimin tek çatı altında toplanmasını amaçlayan ve sağlayan Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 4. maddesi, imamet ve hitabet gibi hidamat-ı diniyenin ifasıyla mükellef, yani imam hatiplik gibi din hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü kimseleri yetiştirmek üzere, Maarif Vekaletinin, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın ayrı mektepler küşat etmesini, yani okullar açmasını öngörüyordu. Yüksek diniyat mütehassısları, yani din uzmanları yetiştirmek üzere de Darülfünun'da, yani üniversitede ilahiyat fakültesi açılması hükme bağlanmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın din adamlarını yetiştirmeyi çağdaş yöntemlere bırakmayı içeren öngörüşü, yıllar sonra devride demokraside siyasal partilerin oy mekanizmasına dönüştürüldü. Erbakan'ın Milli Nizam Partisi ile başlattığı Milli Selamet, Refah Partileri ile devam ettirdiği süreçte liseye dönüştürülen imam hatip okullarına dava yolunda mücahitler yetiştiren birer okul gözüyle bakıldı. Erbakan hocalarının stratejik hatalarını bir daha yapmama kararıyla 2002'de iktidara gelen Recep Tayyip Erdoğan ve partisi imam hatip mezunlarını devlet kadrolarına yerleştirdi. Daha geniş alanlarda görev üstlenebilmeleri için imam hatip mezunlarının normal üniversitelere de alınmasını sağlayacak mücadeleye girişti. O dönemleri birebir yaşayan Falih Rıfkı Atay bir kitabında Tevhid-i Tedrisat niçin yapıldı sorusunu yanıtlıyor. Atatürk'ün eğitim birliği devrimi bütün eğitimi müspet ilimler temeline dayamak, din adamının da her meslek adamı gibi ilk ve ortaokul yahut sınıfına göre lise öğrenimi gördükten sonra meslek okulunda yetiştirmek amacıyla yapılmıştır. Bir gerçeğe de değiniyor. Osmanlılar Batı'nın medrese devrinde Viyana önlerine kadar gitmişler. Kanuni Sultan Süleyman devrinden sonra bize akıl ilmi değil şeriye ilmi gerektiğini söyleyerek bağnaz Müslüman kafası Türkiye'yi kaplayınca Batı Viyana kapılarına kadar giden Türkleri Sakarya'ya kadar geri kovmuştur. Nitekim o kafa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin türban konusunda din ulemasına sorduktan sonra karar vermesi gerektiğini söyleyebilmiştir. İşi kaynağında ele almak. Münir Hayri Egeli, Mustafa Kemal Paşa'nın katıldığı bir tartışmanın anılarını anlatırken dini müesseseler kurmanın gereğine sözü getirdiğini söylüyor ve nihayet orada bulunanlara teker teker hangi medreseden çıktıklarını, neler okuduklarını sordu, sözlerini şöyle bitirdi, diyor. En mühim mesele din adamlarının çok iyi imkanlarla yetiştirilmeleridir. Asırlarca ihmal edilmiş olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan sonra İmam Hatip okullarına dönüştürülen, bugünkü medreselerin şu anda yeterli kudrette din adamları yetiştirebileceklerini tasavvur etmek müşküldür. Bu sözler üzerine orada bulunanlardan biri, evet medreselerin ıslahı yani devrim yapmak lazımdır deyince bu sefer tartışma bu ıslahatın nasıl yapılacağı üzerinde sürdü. O vakit bir zat, en iyisi bunları baştan aşağı kapayıp yeniden tesis etmektir deyince Atatürk de dediğiniz çok doğrudur. Hatta kapanma gerçekleştikten sonra bir süre bir geçiş devresi de lazımdır yanıtını vermişti. Bölüm 4. Bunların elinde eğitim nereden nereye? Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924'teki Tevhid-i Tedrisat Kanunu reformunun AKP'nin tek başına ilk iktidarında nereye geldiğini, eğitim konusunda uzman olan eski Denizli milletvekili Mustafa Gazalcı'ya sorarsanız söze, aslında AKP döneminde eğitimin dinselleştirilmesi bir tez çalışması olacak kadar geniş. Yalnız bizdeki belgeler, soru önergeleri ciltlerce kitap olur diye başlıyor. Gazalcı'ya göre saptamasına katılmamak olanaksız. Anayasanın 42. maddesinde öngörülen eğitimin çağdaş ve bilim esaslarına göre yapılacağı, 124. maddesindeki devrim yasaları içinde korunması gereken öğretim birliği yasası, 1729 sayılı yasa her gün çiğneniyor. Kurbağa örneğindeki gibi bizleri yavaş yavaş alıştırıyorlar. Öğrenim birliği, laik ve bilimsel eğitimin temeli. Mücadele etmekten başka çaremiz yok. AKP döneminde. Mustafa Kazalcı, AKP döneminde eğitimin dinselleştirilmesine yönelik uygulamaları şöyle özetliyor. Bu amacı gerçekleştirmek için diyor, eğitimde asıl sistemli dinselleştirme 5 yıllık AKP döneminde olmuştur diye devam ediyor. Artık bu değişiklik laik, bilimsel eğitim sistemini köklü değiştirmeye yöneliktir. Öğrenim birliği temelli bozulmuştur. Eğitimi dinselleştirme politikalarının uygulanmasına gelince, bu amacı gerçekleştirmek için a. Eğitimin her aşaması partizanca kadrolaştırıldı. B. Milli Eğitim Teşkilat Yasası değiştirildi. C. Yönetmelikler değiştirildi. D. Genelgeler çıkarıldı. E. Bakan 78. madde yetkisini kötüye kullandı. F. Geçici görevlendirme, vekalet sözleşmeli, ücretli uygulamaları kullanıldı. Kadrolaşmaya gelince. Kadrolaşmanın amacı eğitimi ulusal, bilimsel, laik özünden uzaklaştırarak yavaş yavaş dinselleştirmekti. En üst makamdan en uçtaki okul müdürüne kadar değiştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığından başka kurumlardan aktarma, geçici görevlendirme yapıldı. Atama ve yer değiştirme yönetmeliği birçok kez değiştirildi. Okul müdürleri atamasına görüşme yöntemi getirildi. Din müfredatı. Yalanlanmayan haberlere göre bu şekilde zorunlu din dersi insan hakları sözleşmesine aykırıdır. Sonucuna varan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına karşılık AKP'nin Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri 2007'de müfredat ve kitaplar yenilendi diyor. Ancak kitaplar incelendiğinde öğretimin hala hanefilik odaklı yapıldığı ortaya çıkıyor. 2007-2008 eğitim öğretim yılında 9, 10 ve 11. sınıflarda okutulan din dersi kitapları bir önceki yılın kitaplarıyla karşılaştırıldığında, örneğin kimi zaman Alevi İslam düşüncesine yer verilse de bu anlayış mistik bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Örneğin 10. sınıf kitabında Kur'an ve Yorumu başlıklı ünitede Kur'an'ın en temel amacı insanı batıl inançlardan, hurafelerden uzaklaştırıp her alanda doğru olan inanca ulaştırmaktır denilerek İslam dışı ya da Kur'an dışı tüm inançlar yanlış, batıl inanç biçiminde niteleniyor. Örneğin İslam medeniyetinde eğitim kurumları başlığında nizami medreseleri övülüyor. Örneğin kitapta kullanılan tüm resimler, cami resimleri, toplu halde namaz kılan cemaat resimleri, ibadetlerin şematik anlatımları ve benzeri Sünni İslam anlayışı çerçevesinde hazırlanmış. Örnekler, örnekler, bitmez tükenmez örnekler. Milli eğitimde dinselleştirme tıkır tıkır devam ederken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan iki temel hedefe doğru sürekli ateş etti. Biri YÖK'ü ve dolayısıyla üniversiteleri ele geçirmek ve bu kurumları kendi doğrultusuna çekmek. Amacı bir gün gelecek Cumhurbaşkanı da Başbakan da İmam Hatipli olacak sözünü gerçekleştirmek. Devlet kadrolarını kendisinin de mezun olduğu bu okullardan çıkanlara teslim etmek. İmam Hatip liselerine normal liseler statüsü kazandırmak. AKP iktidarı eğitim konusuna genç beyinleri kendi dinci anlayışına uygun biçimde ve dinin ağırlık kazanacağı yarınlara hazırlamak amacıyla öncelik verdi. Üniversiteleri ele geçiremedi fakat iktidara geldikten sonra 5 yıla yakın bir süre ilk ve orta öğretimde amacına uygun her türlü değişikliği yaptı. Örneklere geçelim. Özel eğitim kurumları yasa tasarısıyla eğitimin özelleştirilmesi çabasına girdi. Temel yasa anlayışıyla oldu bittiye getirilip 16 Eylül 2006'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilen yasa, öğretim birliğine aykırı eğitim veren, eğitimi tarikatların ya da ticaretin aracı yapan özel okullara kapı açtı. 9 Ağustos 2006'da Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtma Yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle okulların adında TC ibaresi kaldırıldı. Milli eğitimde görevli cumhuriyete ve ilkelerine bağlı denetim sahibi uzman, yönetici ve bürokratlara yönelik büyük bir kıyım yaşandı. Bunun için yönetici atama yönetmeliği değiştirildi. 1041 yönetici, 167 talim terbiye kurulu uzmanı görevden alındı. 4013 okul müdürü, 4573 okul müdür yardımcısı, 5521 il ilçe milli eğitim şube müdürü, 416 il ilçe milli eğitim müdürü, 186 il ilçe milli eğitim müdür yardımcısı ve yalnız 94'ü kadın olmak üzere 9834 yönetici atandı. Okullar vekaletle yönetilir oldu. Cumhuriyete duyulan sevgi ve bağlılığın ifadesi haline gelen 10. yıl marşı ders kitaplarından çıkarıldı. Başbakan 10. yıl marşını son yıllarda hemen her yerde toplulukların hep birazdan söylemesindeki anlamı anlamadı, anlamazlıktan geldi ve bu konuda şöyle dedi. 10. yıl marşını okumakla Türkiye raylarla donanmıyor. Niye ördün yahu? Ders kitaplarındaki resimler, isimler değiştirildi. Kimi kitapların içine dua kitapları yerleştirildi. Ders kitaplarında mayo veya bikini gibi deniz kıyafetleriyle değil, elbiseyle denize giren genç kız resimlerine yer verildi. 8. sınıfta okutulan İnkılap Tarihi kitabından Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın başı açık fotoğrafları çıkarılıp yerine başörtülü fotoğrafı kondu. İlk öğretim öğrencilerinin yararlanması için belirlenen 100 temel eserden birkaç alıntı. Mendilin ipeklisi, tarlanın tezeklisi, iyi olur olanlar, karının göbeklisi. Veya Ecevit'in kafası, Cum Sezer sopası, aptal olduk hepimiz, kafaları kopası. Ya da mini mini birler, çalışkan ikiler, tembel üçler, dayak yiyen dörtler. Öküzü saldım çifti, sırtımda güllü küfe, aç gireyim koynuna, döndük cumhuriyete. Milliyetime bağlı anaokullarına türbanlı öğrenciler kurayla alındı. Türbanlı Barbie bebek resimli okul ve beslenme çantaları hiçbir sakınca görünmeden ithal edildi, satıldı ve okullarda kullanılmasına izin verildi. Bakanlığın ilk öğretim için önerdiği 100 temel eser arasında ünlü çocuk klasiği Haydi kitabının 59. sayfasında tekerlekli sandalyeye mahkum Clara'nın İsviçreli büyük annesi Bayan Seseman başı kapalı ve tesettürlü gösterildi. Bu örnekleri çoğaltmak olanaklı. Ancak AKP'nin izlediği ve uyguladığı eğitim politikaları Atatürk'ün vicdanı hür gençler yetiştirmeyi amaç ve hedef gösteren düşünce biçimine tamamen aykırı. Ne yazık ki AKP uygulamaları gazetelerde bir iki gün parlıyor ve sonra uykuya bırakılıyor. AKP dışındaki partilerin eğitim konusundaki gelişmelerle meşgul olmamaları iktidarın işine yarıyor. Bu örneklere Mustafa Gazalcı'nın verdiği örnekleri ekleyebiliriz. Her yıl Nisan aylarında daha önce hiç görülmeyen biçimde Kutlu Doğum Haftası gerekçe gösterilerek okullarda ödüllü yarışmalar, törenler düzenlendi. Örneğin Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü daha da ileri giderek okullarda ödüllü Hazreti Muhammed'e mektup yarışması düzenledi. Evrim Kuramı yanında yaratılış inancı biyoloji kitaplarına girdi. İstanbul'da bir ilköğretim okulunda Atatürk'ün resmi örtülerek öğrencilerle toplu fotoğraf çektirildi. Ankara'da bir lise müdürü öğrencilere dağıtmak için doğrudan Diyanet İşleri Vakfı'na yazarak 700 Kur'an-ı Kerim istedi. Kimi özel ve resmi okullarda dinsel sözler duvarlara asıldı, kıyafet devrimiyle çelişen giysilerle piyesler oynatıldı. Abdest suyunun al yuvarları çoğalttığına ilişkin hurafelere din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında yer verildi. Özel okullar denetlenmediği için zikir sesleri sokaklarda duyulmaya başladı. Ramazanlarda okul kantinleri ve yemekhaneleri kapatıldı. Zorunlu bir not. Bir gün yine o küçük köşkte Hamdullah Supi Tanrıöver, "Paşam," dedi. "Öğrenciler büyük kumandan Fatih nerede defnedilmiştir? Gidip ziyaret edemez miyiz? Türbesi niçin kapandı?" diyorlar. Yavuz gibi, Kanuni gibi büyük kumandanların, büyük padişahların yerlerini, türbelerini bilmesin mi öğrencilerimiz? Sordukları zaman aciz kalıyoruz. Hiç olmazsa götürüp gösterebilsek ve onlara gereken açıklamayı yerinde verebilsek? Gazi, "Hamdullah Supi Bey, ne demek istediğinizi anlıyorum. Bakınız," dedi ve konuştu. "Ben medreseleri kapadım. Medreseleri kapattığım zaman medreselerden aşıyamayan adamlar müteessir olmadılar ve çocukları medreselerde okumayanlar teessür duymadılar. Kapanır mı medreseler, ne oluyor falan denildi ama unutuldu, geçti gitti. Tekkeleri kapadım. Tekke ve zaviyelerin kapatılma tarihi 29.1925. Tekkelerde oturup ikamet edenler ve orada parası yiyip içenlerin dışındaki insanları, tekkeyle ilgisi olmayanları etkilemedi. Ben 15 milyon insanın bağnazlığına hitap edecek şu hareketi yaptım. Şapka giydirdim. Anlasınlar ki insan kıyafetle din değiştirmez ve dinini herhangi bir kıyafete alet edemez. Kısa zamanda bunu anlayacaklardır. Din ile kıyafetin farkının ne olduğunu idrak edeceklerdir. Ben bu hesapları bir gardırop konusu üzerinde duracak kadar basit görmüş veyahut üzerinde durarak onu bir devrim kabul etmiş bir insan değilim. Anlayacaklar ki şapka giymekle kimse dinini değiştirmez. Bu budur. 15 yıl bu böyle devam edecek Hamdullah Supi Bey. 15 yıl sonra gelin. Hangi türbenin türbedarlığını istiyorsanız ben onu size vereceğim. Orada entari giyin, oturun, türbedar olun. Atatürk kimi devrimlerini toplumun sindiremediğini görmedi. Zira yaşadığı sürece türbelerin açılmasına cesaret edilemedi. Ne ki ölümünün üzerinden 6-7 yıl geçtikten sonra üstelik kurucusu olduğu CHP'nin tek başına iktidarda İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı olduğu sırada 1950 genel seçimlerinden kısa bir süre önce türbeler açıldı. Kimilerinden insanlar sağlık ve çocuk bekliyor, mumlar yakıyor, demir parmaklıklarına dilekleri olsun diye bezler bağlıyor. Tekkelerle ilgili Atatürk'ün bakış açısını Mahmut Baler'in tanık olduğu bir olayla aktaralım. Mustafa Kemal Paşa 1925'te tekkelerle ilgili şunları söylüyordu. Tekkeler mutlaka kapatılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti her şubede doğru yolu gösterecek kudrete sahiptir. Hiçbirimiz tekkelerin uyarmasına muhtaç değiliz. Gazi Paşa değil Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Paşa kısa dönemde şapka ve kıyafet, harf devrimi, medeni kanunun yürürlüğe girmesi, kadınlara belediye seçimlerinde oy kullanma hakkı ve daha sonra kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren devrimleri yaptı. Son olarak ilgili yasayı çıkararak 1934'ten itibaren Atatürk soyadını aldı. Kendisine ata denmesinden asla hoşlanmayan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın adı da bu tarihten sonra Atatürk'tü. 1953'te Hürriyet gazetesine yayımlanan bir makalesinde Atatürk'ün yakın çevresinden ve uzun süre İçişleri Bakanlığı yapan Şükrü Kaya kendisine neden ata denmesini sevmediğini anlatırken adının ikiye bölünerek kendisi yalnızca ata denmesini Atatürk sevmez ve istemezdi. Arap harfleriyle olsaydı yazıda olsun anlaşılırdı. Türk harflerinde ta ile tı bir yazılıyor. Türk kelimesine kaldırılınca ister Türkçe baba anlamına gelsin, ister Arapça bahşiş demek olan ve bizde isim olarak kullanılan manada alınsın. Benim adım şu, Ata, efendilerindeki gibi bir isim oluyor. Halbuki benim soyadım ne Ata ne de Türk, sadece Atatürk. Böyle ikiye bölünerek söyleneceğini bilseydim başka bir soyadı alırdım. Israr ettiniz, paşalığı gaziliği bıraktık Atatürk olduk, şimdi de çok görülüyor, bana da Ata diyorlar. Der ve doğrusu üzülürdü, diyor. Kadın. Kadın konusunda nereden nereye geldiğimizi anlatmaya Falih Rıfkı Atay'ın bir anısıyla başlayalım. Kerpiçten bir okulu, galiba bir Rum okuluymuş. Hamdullah Supi Tanrıöver Türk ocağına çevirmişti. Mustafa Kemal ilk defa arkadaşlarını hanımlarıyla oraya davet etti. Hala gözümün önündedir. Salonunun bir tarafında kadınlar, bir tarafında da erkekler toplu olarak oturmuşlardı. Ayakta yalnız birkaç uyanık hanım vardı. Kadınlar büfeye gidip bir şey yemek için bile kımıldamıyorlardı. Hiç kimse kimseye ailece takdim edilmiyordu. Kadınlar erkeklerin göz hapsindeydiler. Mustafa Kemal bize, "Çocuklar, ayaktaki hanımlara itibar ediniz, ikram ediniz, oturanları kıskandıralım, yavaş yavaş hepsi kalkar," diyordu. Yavaş yavaş hepsi, fakat o akşam değil, 1-2 yıl içinde yerlerinden kalktılar ve topluluğa karıştılar. Elbet bu açılışta biz de kurbanlar vereceğiz fakat nihayet alışacaklardır, diyordu. Kadın hareketi büyük bir hızla gelişti. Mustafa Kemal ve İsmet Paşa davetlerin kadınlı olmasına bilhassa dikkat ederlerdi. Nihayet hareket medeni kanuna, kadınla erkek arasındaki her türlü hukuk farklarının kaldırılmasına kadar gitti. Parola ileride hiçbir irticaya imkan vermeyecek kadar kadına her meslekte yer vermekti. Meclisteki ve gazetelerdeki taassup çırtkanları boşuna yoruldular. Mecliste bir hoca mebus sık sık kürsüye gelir, Florya'daki yani Florya'da denize giren kadınlardan bahseder dururdu. Kadın hürriyetiyle Ankara Bozkırı'nın katı ve sert yüzü güldü. 2002'de iktidara gelen AKP, kadını o da şimdilik türban takmaya örtünmeye zorluyor, kara çarşafa özendiriyor. Dinci gazetelerde mayolu afişlere karşı açılan kampanya, AKP İstanbul Belediyesi'nin bu kampanyaya mayolu afişleri yasaklayarak katılması ve laik kamuoyunun baskısıyla yasağın kaldırılması geriye doğru gidişi örnekleyecek olaylar. Mustafa Kemal Atatürk kadına büyük saygı gösteren bir lider. Yakınlarının anıları bu saygıyı kanıtlıyor. Mustafa Kemal erkekle kadınları kaynaştırmaya çalışan, kadının bir erkekle dans etmesi için örnek hareket yapan, dansı kışkırtan ve toplumda olağan bir olay olmasını sağlayan bir lider.